Ayrım 21, bildiğin gibi değil Osmanlı, Mustafa Alp Dağıstanlı, sayfa 248. Cesetlere neden el konuyordu? Otopsi ve teşrih, yani disseksiyon yapabilmek, anatomi öğretebilmek için. Mektebi tıbbiye kurulmuştu ama bilimsel ve uygulamalı anatomi dersi verebilmek için gereken kadavra bulma sorunu vardı. Hekimbaşı Abdülhak Molla 1841'de Kapdağ'ını deryaya bir dilekçe gönderdi. Tersane hapishanesinde prangaya vurulmuş mahkumların öldükleri zaman gönderecekleri bir sandığa konulup gizlice teşrihhaneye nakledilmesini istirham ediyordu. Ayrıca Kasımpaşa ile Tepebaşı arasındaki Çürüklük Mezaristanı'na gömülmek üzere gönderilen kimsesizlerin cesetlerine de talipti. Bunun için imamla akçe verilerek cesetlerin gizlice getirilmesi meselesini görüşmüşlerdi. İmam Allah'ın kullarına hayırlı olan şeye razı olmuş ama Kapdağ'ını derya resmen izin vermedikçe bu işe cesaret edemeyeceğini söylemişti. O bölge Kapdağ'ını derya'nın sorumluluğundaydı. Gel gelelim o da böyle hassas bir konuda karar veremeyip dilekçeyi Bab-ı Ali'ye gönderdi. Mesele mühimdi. Meclis-i hasta görüşüldü. Kimsesizlerin cesetlerinin gizlice alınması halk içinde söylenti ve rahatsızlık yaratacağı için sadece mahkum cesetleriyle yetinilmesine karar verildi. Bu öneriyi Sultan Abdülmecid de onayladı. Fakat bu durum eğitimi mahkumların ölümüne muhtaç kılıyordu. Kadavra ihtiyacı giderilmiş sayılmazdı. Bunun üzerine esir pazarlarında ölen esirler iyi bir ceset kaynağı olarak görüldü. Ne var ki 1847'de esir pazarları kaldırıldı ve tıphane yine cesetsiz kaldı. Hekimbaşı İsmail Efendi bu sefer teşrih yapılmadıkça derslerin bir işe yaramayacağını belirtip ölen zinci kölelerin getirtilmesi için esirci esnafına bir tebligat çıkarılmasını istedi. Hatta ölen kölelere haber verenlere ihbariye bedeli olarak ceset başına 30 kuruş ödenmesini de önerdi. Padişah buna da onay verdi. Kadavra üzerinde çalışılmasına izin verilmesinin üzerinden 6 yıl geçmiş olmasına rağmen hala doğru dürüst bir ceset akışı sağlanamamıştı. Çünkü söylentiler almış başını yürümüş, mahkumların kadavra olarak kullanılmasına tepkiler başlamış, yönetim de tepkilerin büyümesinden korkmuş ve bu işten vazgeçilmişti. Zincirlerin kesilip biçilmesini halk pek de rahatsız edici bulmuyordu anlaşılan. 1862'de bu kez Tersane ve Bab-ı Zaptiye hastanelerinde ölen garip ve kimsesizlerin cesetleri izlendi. Ama bunlar da yetersiz kaldı. Çünkü başka hastanelerden de ceset gönderilmesi isteniyordu ısrarla. Tıbbiyenin ceset ihtiyacı 1881'de de sürüyordu. Öğrenciler aralarında para toplayıp ölen kimsesizlerin gizlice tıbbiyeye nakledilmesi karşılığında Üsküdar Toptaşı Bimarhanesi hademelerine 2 altın veriyordu. Velhasıl imparatorluk tıbbiyenin ceset sıkıntısını gideremeden öldü gitti. Kadavralar üzerinde çalışma 1841'de Avusturyalı Dr. Charles Ambroise Bernard'ın Mektebi Tıbbiye Başhocalığına getirilmesiyle başlamıştı. Ama bu yöndeki çabalar daha eskiydi. 19. yüzyıl başında 3. Selim Karacaahmet mezarlığında yatan kimsesizlerin kemiklerinin tıp öğrencilerine verilmesi için bir ferman çıkarmıştı. 1806'da Tersane-i Amire'de açılan tıp mektebinin 1807'de hazırlanan nizamnamesinde de anatominin önemi vurgulanmış ve öğrencilerin ilmi teşrih öğrenmesi için tersane zindanında ölen mahkum veya esirlerin cesetlerinin gizlice gönderilmesi karara bağlanmıştı. Fakat uygulamaya geçilememişti. 1827'de Hekimbaşı Mustafa Behçet Efendi, Tıphane-i Amire ve Cerrahane-i Mamure Okulu'nda çağdaş tıp eğitiminin temellerini atmıştı. Yabancı dilde eserler getirtmiş, bir kısmını tercüme ettirmişti. Ayrıca teorik anatomi dersiyle yetinmemiş, Avrupa'dan teşrih modelleri getirtmişti. Bu modeller arasında kadınlara ve cenini gösteren hamilelere ait modeller de vardı. Bu gizlilik bazı dini çevrelerin ve tabii halkın da tepkisinden çekinildiği içindi. Bazı din adamları cesetlere dokunmayı caiz bulmuyordu. Bu yönde fetvalar vardı. Cesetlere dokunmak günah sayılıyordu. Ama bu durum İslam'a özgü bir şey de değildi. Hristiyanlık için belki de daha büyük bir tabuydu. Kilise teşrihe kesinlikle ve katı bir biçimde karşı çıkıyordu. Ama bu teşrih ve otopsi çalışmalarını önlemeye yetmedi. Ancak 18. yüzyıldan itibaren kilisenin muhalefeti gevşedi. İslam alimleri de insan cesedi üzerinde çalışıyordu. İbn Sina'dan beri anatomi kitapları yazılmış, tercümeler yapılmıştı. Osmanlı'ya dönersek, Emir Çelebi 1625'te hekimlerin seferde ölen askerlerin cesetleri üzerinde teşrih yaparak anatomi öğrenmeleri gerektiğini yazıyordu. Şemseddin İtaki'nin 1632'de Farsça yazıp 4. Murad'a takdim ettiği Vücut Azalarının Anatomisi ve Filozofların Rolünün İzahı adlı eseri İslam dünyasında anatomik çizimler içeren ilk kitaptı. Dahası Cerrah İbrahim'in 1505'te teşrih yaptığını biliyoruz. İbrahim kırık kaburga kemiklerini tarif ederken kaburga kemiği ucunun kıkırdak olduğunu ve bunun teşrih sırasında görüldüğünü söylüyordu. Son sözleri neydi? 1. Murat, 28 Ağustos 1389. Bir maksudu var ola, kon gelsün. Kosova Savaşı kazanılmıştı. Murat Hüdevendigâr gelenek uyarınca savaş meydanını dolaşıyordu. Kral Lazar'ın damadı olan Sırp soylusu Miloš Obilić de yaralıydı. Osmanlı kaynaklarına göre sultana bir şey söyleyeceğini bildirerek yanına yaklaşırken çavuşlar onu durdurdu. Fakat Murat yukarıdaki sözü söyleyip yaklaşmasına izin verdi. Obilić de'ye yeninde sakladığı hançeri padişahın kalbine sapladı. Yabancı kaynaklara göre ise Obilić'in görüşme isteği kabul edilince maiyetiyle birlikte serbestçe Murad'ın çadırına girdi ve hançeri orada kullandı. Bu olaydan sonra padişah huzuruna giren elçilerin divan çavuşları tarafından sımsıkı koltuklanması adet haline geldi. 1. Mehmet, tizcek ulu oğlum Murad'ı getirin. Zahir budur ki ben döşekten kalkmazın. İmdi eğer Murad gelmeden ölürsem memleket biri birine dokunur. Zinhar benim vefatımı Murad gelmeden kimseye duyurmamaya tedarik edin. Yani Türkçesiyle tez oğlum Murad'ı getirin, ben bu döşekten kalkamam. Murad gelmeden ölürsem fitne çıkar, tedarik görün, ölümümü gizleyin. 1. Mehmet'in ölümü, Amasya valisi Murat başkent Bursa'ya gelene kadar 42 gün saklandı. 2. Murat, başım ağrıyor. Sultan Murat bir gün adaya, bugünkü saray içine, seyrana varmıştı. Köprünün başında bir derviş oturuyordu. Hay Sultan Murad'an, günahlarına tövbe et ki vaden yakındır dedi. Murat yanındaki paşalara tanık olun, ben günahlarıma tövbe ettim dedi. Sonra da şol derviş kimdir bilir misin diye sordu. Bursa'da Emir Seyyid müritlerinden olduğunu söylediler. Murat dönüp saraya girdiğinde hemen baş ağrısı başladı. 3 gün yattı, 4. günde öldü. 2. Bayezid, kılıcın keskin olsun ama ömrün kasir, yani kısa. Beddua ettiği kişi oğlu 1. Selim'di, Yavuz Selim. Selim kardeşlerini savaşlarla alt etmiş, padişah babasını da tahttan indirmeye zorlamış ve Dime Toka'ya sürmüştü. 2. Bayezid sürgün yolunda Çorlu yakınlarında öldü. Büyük ihtimalle Yavuz Selim zehirletti. İbrahim, 18 Ağustos 1648. Baka Abdurrahim, işte kitabullah, beni ne hükümle öldürürsün diye bağırırken cellatlar kemendi atıp boğdu. 10 gün önce tahttan indirilmiş, yerine 4. Mehmet oturtulmuştu. Bir heyet durumu kendisine bildirmiş ama o padişah olduğunda ısrar edince şu sözleri duymuştu. Hayır padişah değilsin, cihanı haraba verdin, vaktini lehv yani oyun, boş iş, lehvü gaflet ile geçirdin, rüşveti faş zalemeyi yani zalimleri aleme musallat ettin. Küffar Bosna'yı istila etti. 80 kalyon boğazı tutmuş, senin haberin yok. Sonra da koltuklarına girip hapsedileceği kafes kasrına götürdüler. Kapıya gelince elhamdülillah hele bir cemaat başı oldum demişti. 3. Murat 15-16 Ocak 1595. Bimarım yani hastayım, ey ecel bu gece bekle canım al. Murat 1591 sonlarından beri hastaydı. Tedavi de kabul etmiyordu. Bir gün yine Sinan Paşa Köşkü'ndeki bir musiki gecesinde hanende ve sazendeler hazır bulunuyordu. Üçüncü Murad'ın şu parça okunsun veya şu çalınsın diye istekte bulunması sık rastlanılan bir şeydi. Fakat o gün bu musiki meclisinin adabına uymayıp henüz oturmadan ''Bimarım ey ecel bu gece bekle canım al'' şarkısını istedi. O sırada iki kadırga İstanbul'a gelmişti ve adet olduğu üzere köşkün karşısında şenlik topları attılar. Köşkün camları kırıldı. Hatta birçok parça oturdukları minderlere düştü. Böyle şey hiç olmamıştı. Toplar ikinci kez ateşlenince bütün köşk sallandı, herkes korkuya kapıldı. ''Padişah bu kafir yoksa yıkılıyor mu?'' dedi. Bir süre düşünceye daldıktan sonra ağzından ''Bu olay bizim köşke son gelişimizin ispatı oluyor'' sözü, gözünden de yaşlar döküldü. 3. Mustafa ''Abdülhamid'i bırakın, Selim'i iclas edin, yani tahta çıkarın, o büyük bir padişah olacaktır.'' Selim Mustafa'nın oğluydu ama devlet erkanı ölüm döşeğindeki padişahı dinlemedi tabii ve onun öldüğü gün 21 Ocak 1774 ekberiyet kuralı gereğince hanedanın en büyük erkek üyesi olan Abdülhamid'i tahta çıkardı. 3. Selim 1. Abdülhamit'ten sonra 1789'da tahta çıktı ve gerçekten de büyük bir padişah oldu. Reform devrinin kapısını açtı. 1. Abdülhamit hiçbir şey diyemedi. 1786'da 1. Abdülhamit hiç istememesine rağmen Rusya ve Avusturya ile savaşa girilmişti. Padişah'tan savaş onayı Moskov gemileri saray burnunda bekliyor diye kandırılmasıyla alınmıştı. Cepheden gelen kötü haberlerle sarsılıyordu. Nihayet Serdar-ı Ekrem'den bir mektup geldi ve yakınları bunu padişaha okudu. Özi'nin düştüğü bildiriliyordu. 1. Abdülhamit fenalaştı ve felç geçirdi. Ertesi günde öldü. 8 Nisan 1789. 4. Mustafa 28 Temmuz 1808 ''Ben tahttan inmedim. Mahmud'u kim padişah yaptı?'' 3. Selim'in saray darbesiyle tahttan indirilip vahşice öldürülmesi üzerine 4. Mustafa padişah yapılınca dönemin güçlü adamı Alemdar Mustafa sarayı basmıştı. 2. Mahmud'un tahta çıkarılmasıyla ancak yatıştırılabilmişti. İşte 4. Mustafa da bu sözünü tam o sırada söylemişti. Sonra Topkapı Sarayı harem dairesindeki odasında kapalı yaşadı. Ayaklanan Yeniçeriler onu tekrar tahta çıkarma azmiyle saraya yürüyünce 2. Mahmud 17 Kasım'da abisini boğdurdu. O andaki sözlerini duyan olduysa bile kimseye aktarmadı. Abdülmecid, inşallah muvaffak olup gelirsin, lakin beni bulamayacaksın. Beni kadınlarım bitirdi. Bu lafları 25 Haziran 1861'deki ölümünden önce Mayıs'ta Hersek isyanını bastırmakla görevli Müşir Ömer Paşa'ya söylemişti. İçkiye ve kadınlara düşkündü. Haremi dünyanın en güzel genç kızlarıyla doluydu. Yine bir ziyafet sofrasındayken rahatsızlandı ve 38 yaşında tüberkülozdan öldü. Abdülaziz 4 Haziran 1876 Ağzından çıkan cümleyi bilmiyoruz ama sakalını düzeltmek için annesi Pertev Niyel'den bir makas istedi. Kısa bir süre sonra odasından iniltiler duyuldu. Kilitli kapı kırılıp içeri girildi. Abdülaziz kanlar içinde yerde yatıyordu. Küçük masada Yusuf Suresi sayfası açık bir Kur'an duruyordu. Henüz ölmemişti ama çok da yaşamadı. 30 Mayıs'ta tahttan indirilmişti. Öldürüleceğinden korkuyordu. 5. Murat 27 Ağustos 1905 Hayyır Ölümünden 2 gün önce Doktor İbrahim Paşa Sultan II. Abdülhamid'in isteği üzerine Çırağan Sarayı'nda hasta yatmakta olan Murad'ı kontrole gitmişti. Doktor hastaya doğru eğildi ve ''Efendim zahmetiniz nerede, bir yeriniz ağrıyor mu?'' diye sordu. Murat göz kapaklarını ağır ağır kaldırdı, doktorun yüzüne baktı, gayet titrek, yavaş ve harfleri uzatarak yukarıdaki cevabı verdi. Minnet borçlarım. Birinci sırada teşekkür etmemiz gereken büyük bir kitle var. Kitaplarını hayranlıkla okuduğum Osmanlı tarihçileri. Osmanlı toplumunu çağrıştırır biçimde birçok etnik gruptan, dilden, dinden, coğrafyadan insanlar. Onların çalışmaları olmasaydı zaten böyle bir kitap yazamazdım. Yazdığım kitap onların değerini yansıtmaktan çok uzak. Ama tarihçilerimizi tanımayan okur için bir takdim yerine geçebileceğini umuyorum. Bu tarihçilerimizin eserlerini okuyup da büyülenmemek elde değil. 13. yüzyıl sonunda oluşmaya başlamış, 600 yıl boyunca şekillenip dönüşüp var olmuş ve kapanmış muazzam Osmanlı dünyasını siyasi, sosyal, ekonomik yapısıyla, hanedanıyla, köylüsüyle, şehirlisi, kadını erkeği, çocuğuyla, diniyle, diliyle, cinselliğiyle, isyanıyla, ihanetiyle, yaşam tarzıyla yeniden kurmaya çalışıyor bu insanlar. İğneyle kazarak, ortaya çıkararak, inşa ederek, bir bakıma bir imparatorluğu fiilen kurmaktan daha zor bir iş yani. Türkiye'de pek alışık olmadığımız büyük ve samimi, göz yaşartıcı bir anlama çabasıyla. Sadece bu anlama çabası bile bize bir şey diyor olmalı, tarihi anlamanın ve öğrenmenin ötesinde. Bu dürüst, cesur ve samimi anlama çabasının ve bu çabayla üretilen bilginin binde birine sahip olmayanların her Allah'ın günü televizyonlarda, gazetelerde, internet köşelerinde ahkam kesip analiz yaptığı bir ülkede özellikle. Kitaplarından yararlandığım tarihçilerden Necdet Sakaoğlu, bu kitap fikri aklıma geldiğinde ilk konuştuğum insanlardan biriydi. Öncelikle teşviki için teşekkür borçluyum ona. Ama Necdet Hoca çok daha fazlasını yaptı. Kitabı baştan sona okudu, düzeltti, uyardı, önerdi, öğretti, yol gösterdi. Nasıl minnettar olmam? Bazı arkadaşlarımın yardımları olmasaydı bu kitabı yazmak için okuduğum kaynakların bazılarına ulaşamayacaktım. Ceyla Altındiş sanki asli görevi bana kaynak sağlamakmış gibi uğraştı. Onun bu canı gönülden gayreti olmasaydı bu kitap çok şey kaybedecekti. Minnettarım. Sahaf arkadaşım Emin Nedret İşli raflarını büyük bir Ali Cenaplık'la bana açtı. Şükran duymamam elde değil. Zengin kütüphanesini emrime sunan Haluk Oral'a da teşekkür ederim. Günizi Kartal'a da sıkışık zamanında elimden tutup bazı kaynaklara beni götürdüğü için müteşekkirim. Can belgeye benim için zor olan birkaç kaynağı bana sağladığı için, Masis Kürkçügil'e ise haberim olmayan bir kaynakla beni buluşturduğu için şükran borçluyum. Deniz Dağıstanlı Hopa'da adeta bir lojistik üs olarak çalıştı. Kitap getiren genç bir azizdir gözümde. Selvin ablam ve Turan Kasımoğlu Hopa'da şahane bir çalışma ve yaşama ortamı sundular. İkisine de minnettarım. Saatlerce süren işret alemlerim için bana evlerini açan ve eşlik eden Boncuk ve İbrahim Dağıstanlı da kuru bir teşekkürden çok fazlasını hak ediyor. Bu kitap daha yazılırken ne çok ve ne güzel ıslattık. Kardeşim Burak metinleri elden geçirdi. Burada adını saydıklarımın yanı sıra başka birçok arkadaşım da metinlerin bir kısmını veya tamamını okuyup uyarı, öneri ve eleştiriler getirdi. Hepsi de işime yaradı. Onlara da teşekkür borçluyum. Can yayınlarının sahibi Can Öz'ü de şükranla anmam gerek. 2015 Aralık ortasında bir sabah kitabın yaklaşık yarısını göndermiştim. Öğle vakti okumuş olarak geri döndü. Türkiye'de alışkın olmadığımız bir hız ve benim çalışırken duyduğuma eş bir heyecanla kitabı sahiplendi. İlgileri ve destekleri için yayın yönetmeni Sırma Köksal ile titiz editörüm Emre Taylan'a da teşekkür etmek bir zevk. Son olarak desteğini, yardımını, uyarılarını, teşvikini ve sevgisini eksik etmeyen ve üstelik İstanbul'la Hop arasında mekik dokuyan Rana Alpöz'ün hakkını da burada kayda geçirmek benim için bahtiyarlık. Ocak 2016. Hopa. Kitabın sonu. 24 Mart 2017. Sayfa 257.